Ayrım 25, sayfa 421. Yol ufak tefek teknik eksiklikleriyle tamamlanmıştı. Gerçekten hayranlık duyulması gereken bir de böyle bir yanı vardı Yılmaz'ın. Hangi koşu olursa olsun soluksuz çalışma temposunu koruyabiliyordu. Esas olarak tamamlanmasıyla birlikte yolun ilk kopyası Cannes Film Festivali'nin direktörü Gilles Jacob'a festivalden 2 ay önce Mart ayında yetiştirilmişti. Festivalin yarışmalı ana bölümüne katılacak filmleri Gilles Jacob'un kendisi bazı danışmanlarıyla birlikte seyrediyor, katılıp katılamayacağı yönündeki son kararı o veriyordu. Filmi Gilles Jacob'a Eddie teslim etmişti. Yılmaz adına da kendi adına da sonucun olumlu olacağından emindi. Arkasında yukarıdan kurulmuş ilişkiler olması yanı sıra Gilles Jacob'un danışmanlarından birinin Marcel Martin olması diğer bir avantajdı. Fakat Gilles Jacob'un filmi seyrettikten sonraki kararını öğrenmeye giden Eddie bir bakıma şok geçirmişti. Belki tepeden inmeciliğe, belki kendisine son dakikada yapılmak istenen dayatmaya bir tepki olarak, belki de gerçekten film zevki ve anlayışına uygun bulmadığı için Gilles Jacob olumsuz karar vermişti. Özellikle filmin ilk bölümünü anlaşılmaz derecede karışık bulmuş, montajına dek eksikliklerine işaret etmişti. Eddie haberi verdiğimde Yılmaz'ın halini ömrüm boyunca unutamayacağım. Bir insan yüzünün böyle birdenbire bembeyaz olabileceğini görmesem inanmazdım. Bir anda masanın örtüsü gibi bembeyaz oldu diyordu. Kuşkusuz ki Yılmaz da şok geçirmişti. Uzun süre hiç konuşmadan durmuş düşünmüştü. Eddie onunla aynı evde kalmıştı o gece. Şaşkın, sıkıntılı, ne yapacağını bilmez derecede üzgün girdiği yatağında sabahın erken saatinde Yılmaz'ın sesiyle kendine geldiğini anlatıyordu. İşinin dehası olmak da herhalde bu olsa gerek. Yılmaz kendine özgü gülüşüyle Eddie'ye "Tamam, düğümü çözdüm, hemen başlıyoruz." demişti. Filmde öyküsü anlatılan mahkumlardan birini montajda baştan sona ayıklayıp filmden çıkarmaya karar vermişti. Eddie her şeyiyle işin içinde olanların Yılmaz'ın neyi kastettiğini anlayabilmesi mümkün değildi. Dediğini yaptıktan sonra gerçekten bir düğümü çözdüğünü anladım. Çünkü mutfaktan birinin gözüyle değil dışarıdan birinin gözüyle, Gilles Jacob'un gözüyle bakmış ve o gece hemen kararını vermişti diyordu. Yılmaz filmdeki öykülerden birini Güven Şengil'in oynadığı ayıklamak için tekrar montaja girmişti. Filmin kabul edilmediğini öğrendiğimde yakın bir arkadaşımın kaza geçirdiğini söylemişler gibi içim erimişti. Uzun süre sonra ilk kez elim Yılmaz'ı aramak için telefona gidip gelmişti. Aramış olsam farklı bir anlam verecekti. En azından nereden ve nasıl duyduğumu sorun edecekti. Notlarıma yüze gülen Fransız entelektüellerinin belki de gerçeği bu. Hem senden yana gibi konuşur hem karşıdır sana diye yazmışım. Aslında Gilles Jacob'un tutumu kendi kendisiyle uyum içinde bir tutumdu. Bir açıdan önemli de olmuştur. Fakat özellikle Fransız sinema dünyasının konuşurken başka, yaparken başka, yüze gülüp arkadan bildiğini okuyan yapısına da küçük bir işaretti. O ilişkilere kandı mı insanın umduğuyla değil, bulduğuyla kalacağının bir işaretiydi. Keşke Yılmaz bunu anlamış olup film mekanını onların alanında kurmamış olsaydı. Yılmaz yolu yeni şekliyle son dakikada yetiştirmişti. Gilles Jacob bu kez bir öyküsünün azalmasıyla ferahlayıp sanat ağırlığıyla da oturmuş olan filmi, hissettiğim kadarıyla hükümet katındaki politik ağırlığıyla da tartıp, yolu festivalin yarışmalı bölümüne sürpriz film olarak kabul etmişti. Geriye kalan filmin varlığının tescili, kimliği gibi bürokratik sorunlar da artık. Bunun çözümü de Yılmaz'ın resmen Paris'te Güney filmi kurmak yönünde girişimlere başlaması biçimindeydi. Doğum günü olan 1 Nisan 1982'de Yılmaz ile Eddie arasında yolun Fransız-İsviçre ortak yapımı olarak yarı yarıya hakların paylaşıldığı anlaşma imzalanmıştı. Yol filminin ortak yapım anlaşması başlıklı metinde Fransa'yı Société Info Nation dipnotuyla kuruluş sürecinde bir firma olarak Güney Film Yılmaz Güney temsil ediyordu. Mayıs'a dek defterimin sayfaları ev bulma sorununa ilişkin notlarla karalanmış. Salkım saçak yaşıyordum. Torbalara, çantalara tıkıştırılmış yazılarım, kitaplarım, özel eşyalarımın bir kısmı Zülfüler'de, bir kısmı Selçuklar'da duruyordu. Ve sonunda Tülay German ve Erdem Buri'nin evlerinde tanıştığım Faruk Tepe'nin yardımıyla kalabileceğim bir yer bulunmuştu. Paris'in genellikle Kuzey Afrikalıların yaşadığı Belleville semtinde küçük bir odaydı. Faruk kendi iş yerinde çalışan bir işçisi için tutmuştu. Sorunumu öğrendiği an senin durumun daha acil diyerek odayı bana bırakmış anahtarını vermişti. O gece Tülaylar'da sohbetle sabahlayıp ertesi sabah kalacağım odaya gitmiştim. Bir köşesi mutfak olarak bir köşesi tuvalet olarak hazırlanmış sevimli bir odaydı. sağdan soldan torbalarımı toplamaya gitmek için hazırlanırken kapı çalmıştı. Yaşamımda unutamayacağım anlardan biriydi. Kapıda Tülay German ve Erdem Buri vardı. İlk günümde koşup gelmişlerdi eve. Ellerinde kapkaçak, acil ev eşyaları olan torbalar vardı. Arabalarına bir de yorganla döşek koyup ilk konuklarım olarak gelmişlerdi. Kısa zamanda toparlanıp çalışmalarıma başlamıştım. Bir dil okuluna kaydolup öğrenci olarak oturma iznimi uzatmıştım. Evliliğimin ilk 3 yılıyla kızımın doğumu ve ilk aylarıyla 3 kitabımın yazıldığı gecelerim Paris'te geçen 5 yılıma mesken Belleville'deki bu küçük oda olmuştu. Ataoğlu'dan Işık Yenersu'ya, Vecdi Sayar'dan Muzaffer Yıldırım'lara dek birçok arkadaşım konuğum olarak gelip geçmişti bu odadan. Kavgalı günlerimizde tuttuğum bu oda Yılmaz'ın elinde bir demet çiçekle geldiği gün barışmamızın da meskeni olmuştu. Nasıl da acı bir rastlantıdır ki Père Lachaise mezarlığında odamın olduğu yolun üstünde hemen yanı başımızdaydı. Türkiye yaşamakta olduğu darbe trajedisiyle basının televizyonların aktüel konularından biriydi. İşkencede ölümlere, idamlara, tutuklanan aydınlara, açlık grevlerine ilişkin haberler birbirini izliyordu. Yüreği çarpan herkes bir yerlerde bir şeyler yapmak, bir şeylere yetişmek, acıyı, akan kanı durdurmak için koşturuyor, çırpınıyor, çabalıyordu. İnsan olmak bu koşturmanın bir parçası olmayı gerektiriyordu ve gecemle gündüzümle o ırmağa akmaya başladım. Yılmaz'ın varlığı gurbetteki herkes için büyük önem taşıyordu. Demokrasi mücadelesi verenlerin seslenmeye gereksinimleri vardı. Sesleri duyulsun diye çırpınıyorlardı. Tam da böyle bir ortamda dünya çapında yankıları olan büyük bir festivale gidiyordu Yılmaz. Herkesin yüreğinde onu en tepelerde görmenin sabırsızlığı vardı. Yılmaz en tepelerde konuşacak ve bu dünyanın duymasını istediğimiz çığlığımız olacaktı. Yol son şekliyle hazırlanıp teslim edilmişti festivale. Filmin telif hakları için güz ayları vizyona girmek üzere Nef Diffusion adlı firmanın patronu Claude Necker ile anlaşma yapılmıştı. Gerek Yılmaz gerekse İsviçreli prodüktörü bu firmayı bağımsız bir firma sanmaktaydılar. Oysa Nef Diffusion adlı firma M. Karmitz'in MK2 adlı firmasının bir alt kuruluşuydu ve esas patronu Karmitz'di. Anlaşma ile birlikte farkında olmadan M. Karmitz'in kontrolüne girmişlerdi. Nasıl böyle bir hataya düşmüş olduklarını hala anlayabilmiş değilim. Bir yanıyla ise Yılmaz'ın bunu sezmiş fakat yükselmesi yönündeki uzun dönemde hesapları nedeniyle görmezden gelmiş olmasına bağlıyorum. Çünkü bu anlaşma Yılmaz'ın kendisini kana taşıyan İsviçreli prodüktörünü de daha büyük bir prodüktör yolu üstünde dışlayacağının çan sesleri gibidir. Nef Diffusion'un gerçek kimliği Cannes Festivali günlerinde ortaya çıkmış ve başta filmin İsviçreli temsilcileri olmak üzere her biri derin şok geçirmişti. Öyle ki festival günlerinde sorun karşılıklı avukat protestolarıyla mahkeme boyutunda patlamıştı. Festivale filmin başarısından emin bir duyguyla gitmişlerdi. Hazırlıklar Yılmaz'ın efsanevi gizliliğini en üst düzeyde yansıtacak biçimde yapılmıştı. Kamera sistemli, özel korumalı bir ev tutulmuştu. Festival yöneticisi Jill Jacob filmin gösterileceği gün Pale'deki güvenlik sorunu bize ait, gerisi sizin sorununuz demişti. Bir takım ajanlar tarafından öldürülmek üzere köşe bucak aranan adam biçiminde yaratılan imajın kuşkusuz ki efsanevi bir etkisi de vardı. Firar öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan alınan anahtar kart Cannes'da güvenlik konusunda da devreye sokulmuş, Yılmaz için iki profesyonel koruma yollanmıştı. Biri iri yarı, biri ufak tefek iki korumaydı. Fransız güvenliğinin devlet başkanlarına, krallara verdiği türden korumalardı. Yılmaz yine ustası olduğu türden efsanevi bir senaryo hazırlamıştı. İlk cuma günü filmin basın toplantısıyla ortaya çıkacaktı. Cumartesi günü film gösterilecekti. Pazar günü güvenlik güçleri görev başında olduğu için resmi bir olay ihtimal dışıydı. Pazartesi günü filmi için bilinmeyen bir ülkeden gizlice Cannes'a gelmiş olan Yılmaz yine bilinmeyen bir ülkeye doğru Cannes'dan ayrılıp gidecekti. Senaryo hazırlandığı gibi uygulandı ve Fransız televizyon kanalı TFI haberi efsanevi biçimiyle filminin gösterimi için Cannes'a gelen Yılmaz Güney uçakla Fransa'yı terk etti diye efsanevi görüntüleriyle dünyaya duyuruyordu. Efsanenin arkasındaki gerçek ise son derece basitti. Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın himayesinde Hidra Adası'nda Akdeniz ülkeleri kültür şenliği nitelikli bir toplantı vardı. Akdeniz kıyısı ülkelerinden kültür bakanları, ünlü sanatçılar ve yazarların davet edildiği bir şenlikti. Melina Mercury Kültür Bakanı olarak ev sahibiydi. Fransa Kültür Bakanı Jacques Lang'dan İspanyol Kültür Bakanı'na, Cezayirli yazarlardan İtalyan sinemacılara dek davetli kitlesi vardı. Türkiye'den de Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli aylar öncesinden resmen davet edilmişlerdi. Yılmaz Adır'ın devreye girmesiyle bir davet de ona iletilmişti. Fakat Yılmaz tam da kan günlerine rastladığı için gitmek istemiyordu. Fakat katılacağı haberini de vererek kapıyı açık tutmuştu. Bu da kan günlerindeki efsanevi senaryosuna olanak sağladı. İsviçreli prodüktör Amerikalı pilotuyla birlikte 4 kişi alan küçük bir uçak kiralamıştı. İsviçreli firmanın Cannes'daki basın ateşisi olarak çalışan M. Christin adlı arkadaş da senaryonun basınla ilgili kısmını örgütlemiş, TFI televizyon kanalıyla anlaşma yapmıştı. Yılmaz İsviçreli prodüktörü Eddie ve Fatoş'la birlikte apar topar pır pır uçağa binip Atina'ya gitmişlerdi. 3 gün kaldıkları Yunanistan'dan yine aynı uçakla Cannes'a dönmüşlerdi. Aynı günlerde Yaşar Kemal de Paris'teydi. Gerek Zülfü gerek o son dakikada Hidra'daki bu şenliğe katılmaktan vazgeçmişlerdi. O günlerin ortamı hem kendi adlarına hem Yılmaz'ın adına hem çıkacak imaj açısından provokasyonlara son derece elverişliydi. Yılmaz'ın efsane arayan tek adam kişiliğinin de olumsuz bir etkisi olacaktı kuşkusuz. Bir bakıma ise efsanesini dilediği ölçüde yaşaması için Yılmaz adına gitmekten feragat etmişlerdi. 17 Mayıs'tı. Öğlene doğru Zülfü telefon edip, ''Yaşar abi biz de gelmezse gebertirim diyor. Yemek yiyeceğiz, seni bekliyoruz.'' demişti. Gerçekten Paris'te Yaşar Kemal'le kucaklaşmanın gurbet derdine karşı Toros dağlarını silah gibi kuşanmak türünden bir tadı vardı. Oradan buradan sohbet ettiğimiz yemeğin sonunda Yaşar abi kalk gidiyoruz diye doğrulup kapıya yönelmişti. ''Nereye?'' diye soruyordum ki, ''Ben Parisli miyim ki sana nereye gideceğimizi söyleyeyim, sen götüreceksin.'' diye dışarı çekmişti. Çıkıp İstanbul'daki evlerinin çevresinde gibi başıboş yürümeye başlamıştık. Oradan buradan derken Yaşar abi, ''Bana bak.'' demişti, ''Senin canın sıkıntılı, benden bir şey saklarsan ağzına tükürürüm. Paris'in ortasında gebertirim seni. Yaşadığın her şeyi, ne derdin varsa anlatacaksın bana.'' diye sürdürmüştü. Bir derdim olmadığını, kendisini görmüş olmanın heyecanını hiçbir dertle tatsızlaştırmak istemediğimi söylediğimde ise iki misli celallenmişti. Bu kez de gerçekten Toros dağları yıkılır gibi olmuştu üstüme. Eve geç dönmemiz Zülfü'yü merak içinde bırakmıştı. Saatlerce yürümüştük Yaşar abiyle ve ona bu kitapta ne yazdıysam her şeyi içimden geldiği gibi aynı duyguyla anlatmıştım. Yaşar Kemal oturup satır satır sözcük sözcük not etmediğim için bugün yanıp yakıldığım çok güzel şeyler söylemişti o gün. Yazılmamış ve hiçbir zaman yazılamayacak bir destanı anlatıyormuş gibi konuşmuştu. Yazık ki onun söylediklerine derinliğini anlamayacak kadar yaşadıklarımın acemisiydim. En az benim kadar o da konuşmuştu. Sonunda belli öğütler vermişti. İlk şiirin elinde Tilda'ya geldiğinde seni oturtup kitaplarımın tasihini yaptırsaydım sen şair olabilir miydin? Ulan Abidin Bey'in kapısında dursan sana tuval mi taşıttırırdı? Tam tersi elindeki yükü almaya çalışırdı. Resim yapmayı öğretir bırakırdı. Yılmaz sana vereceğine elindekini alıp bırakmış. Bir şairin bırak desteğini, sevgisine ulaşmak bile büyük bir şeydir. Yılmaz buna ulaşmış, helal olsun. Ama bir şairi incitmek de büyük bir ayıptır. Demek ki ne kazandığı şeyin, ne kaybettiği şeyin farkında. Sen görevini yapmışsın, yapman gerekeni yapmışsın. Sadece kendi adına değil, hepimizin adına yapmışsın. Yoksulun adına, öksüzün adına yapmışsın. Canın niye sıkılıyor? Onur duy. Senin bir şair olduğunu, yaşadığın her şeyin beyninde sözcüklerle izi kalacağını hiç mi düşünmemiş? Bir gün bunları bana anlattığın gibi aynen yazacaksın. Halkın adına yapılan şey halktan saklanmaz. Eğrisiyle doğrusuyla ne yaşadıysan anlatacaksın diye başladığı konuşmasını, fakat şimdi değil, şimdi oturup bir şey yazarsan bacaklarını kırarım. Ben bazı hikayelerimi yazmak için yıllarca, kimisi için en az 5-10 yıl bekledim. 30 yıldır olgunlaşmasını beklediklerim var. Sözcüklerin de yaşamı anlatmada hamlığı, olgunluğu var. Bekleyeceksin. Kimseyle de konuşma, kimseyi de muhatap alma. Yaşadıklarından yakınma, yakınmak şaire yakışmaz. Daralırsan beni ara gibi öğütleriyle tamamlamıştı. Uzun konuşmasında Yılmaz için yaptığı bir niteleme çok etkiliydi. Anımsadığım kadarıyla kum üstünde şaton olacağına taş üstünde kulüben olsun türünden bir cümleydi. Yani temelsiz kurdun mu şato da kursan alır götürür dalgalar seni anlamında bir sözdü. Böyle atasözü derinliğinde cümlelerle konuşmuştu. Nasıl engin bir insan ki geleceği de görmüştü Yaşar Kemal. Yılmaz seni yine arayacak, yine yardım isteyecek. Etmelisin de. O zaman sakın yaşadıklarının hesaplaşmasına, pazarlığına girme. Bu seni küçültür. Yapabileceğin bir yardım varsa yap dostu olarak demişti. O gün olayları taze yaşamış olmanın duygusuyla Yaşar abinin söylediği şeylerin bir kısmına tepki göstermiş de olsam dinlemiş ve istediği sözü vermiştim. Ne konuştum bugüne dek ne yazdım bu konuda. Yaşar abiyle Paris'teki o görüşmemizin tarihi 1982'nin Mayıs'ıydı. Yani 1994'ün Mayıs'ında yazdığım bu satırlardan tam 12 yıl öncesi. Abidin Dino çok güzel bir sergi açmıştı Paris'te. Bir de Yaşar abinin git Abidin Bey'in sergisinde yüzünü yıka, gökyüzüne bak, şiir yaz eşoğlusu dediğini anımsıyorum. Ve aynı ayın sonlarında kandan yolun zaferi yankılanmıştı dünyaya. Yılmaz'ın Hidra'dan tekrar kana döndüğü günler filmin telif haklarını verdikleri firmanın M. Karmitz'e ait olduğunu anlamaları nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçmişti. İsviçreli prodüktör kana avukat çağırıp anlaşmayı bozmak için girişimlerde bulunmuştu. Tepeye tırmanmıştı Yılmaz, elinde altın palmiye zafer işaretiyle gülümsüyordu dünyaya. Türkiye dışında tüm dünya televizyonları vermişti bu görüntüyü. O gün gurbette olan herkesin sevincini simgeliyordu. Kendilerinden birini en tepelerde görmenin sevinciydi bu. Böyle bir sevinci tatmak için fedakarlık yapmaya değerdi. Bu sevincin insana güç veren bir anlamı vardı. Hem gurbetin ikinci sınıf insan görülme ezikliğine karşı, hem Sıla'nın darbe düzenine karşı bir isyanı simgeliyordu. Yılmaz da farkındaydı bunun ve keşke farkında olduğu şeyi hiç olmazsa bu noktadan sonra koruyabilecek temeli olan önlemleri alabilseydi. O noktaya ulaşabilmesinin nedenlerini doğru değerlendirebilseydi, bu nedenleri yok etme ya da gizleme yolunu seçmeseydi, dopinginin inkarcısı olmasaydı, darda zorda tıkanıp kaldığında elinden tutan insanların, yazarından çizerine dostlarının yardımını, katkısını hazmedebilseydi, hazımsızlık derecesinde zafer oburu olmasaydı, doruğa vardığında başlarına basa basa yükseldiği insanları unutmayacak alçak gönüllülükte, hiç olmazsa uçuruma itmeyecek denli akıllı olsaydı, yapıyla temel arasındaki uyumsuzluğun bir yerde kendini kaçınılmaz olarak hissettireceğini görebilseydi, en azından düşmemek, çökmemek, ezilmemek için böyle yapsaydı. Yazık ki o noktada bile bir an olsun dönüp arkasına bakmıyor, yıkılmaz, yenilmez tek adam imajı adına kendini o noktaya taşıyanları bir kalemde harcamayı sürdürüyordu. Kendini insanlığı yönlendirmeye aday olarak görüyordu. Kazandığı zaferleri en zorlu koşullarda bile çelişkileri doğru saplayan bilincinin eseri sayıyordu. Kandaki zaferi bunu bir kez daha simgeliyordu. Buna kendini de inandırmış olacak ki artık yenemeyeceği hiçbir zorluk kalmamışçasına rahattı. Rahatlığı karşı karşıya olduğu yeni zorluklarına karşı köreltmişti onu. Ki bu kez acemisi olduğu zorluklardı karşısındaki. Türkiye'de ve cezaevindeki gibi ustası olduğu zorluklarla değil, batıda ve özgürlüğün zorluklarıyla yüz yüzeydi. Doğru ki başarıya dövüşe dövüşe zorlukları yene yene ulaşmıştı. Dayanışmalarla da olsa inkar götürmez büyüklükte bir başarının sahibiydi. Kum üstünde de kurulu olsa tapusu dünyaca onaylanmış bir şatosu vardı artık. Kafalar üstünde de yükselmiş olsa tepedeydi ve o güne dek kendisine yardım edenlerin onun başarısını mutlulukla sevinçle karşılamış olmaları en büyük hazinesiydi aslında. Yönetmeninden müzisyenine dostları ona hiçbir karşılık gözetmeden emeklerinin yeteneklerinin filizini sunmuştu. İnsanın gözü gibi koruması gereken bir hazineydi bu. Oysa Yılmaz kumar masasının küçük restlerinde harcayacak denli hovarda davrana gelmişti mirasını. Daha büyük zenginlik tutkusunun kumar masası psikolojisinde eldekini bir anda yok ediveren özelliğini önemsemiyordu. Kan doruğu bence Yılmaz'ın yaşamındaki en keskin dönüm noktasıydı. 1981-83 yıllarına bütünlüğü içinde bakınca öyle olduğu daha net görülüyor. 1980-81'de sürü ile adını duyurmaya başladığı Avrupa'ya büyük bir sansasyonla gelip büyük bir hızla 1982 baharında doruğa tırmanan Yılmaz aynı hızda düşmeye başlamıştı. 1983 sonundaki konumu gerçekten her açıdan hazindir. Birkaç ay önce prodüktör beğenmeyen Yılmaz konuşmak için olsun sıradan bir prodüktör bulamayacak durumdadır. Birkaç ay önce senaryosuna 1 milyon İsviçre frangı değer biçen Yılmaz, bu kez elinde sinopsisle Yunanistan'a oraya buraya gidip destek biriktirmeye çalışmaktadır. Birkaç ay önce kuracağını ilan ettiği partinin bayrağı altına çağırdığı kitlelerden yanına sadece bir elin parmakları kadar insan toplayabilmiştir. özür diler bir duyguyla eski dostlarını aramaya başlamış, efsanevi öykülerle sakladığı mekanını davetlere açmış, küfür ettiği sanatçı arkadaşlarına günübirlik telefonlarla hal hatır sorar olmuştur. Ve ne kadar acı ki bir de hastalık eklenmişti canına. 1982 Mayıs'ında elinde ödülüyle zaferini dünyaya tek adam olarak ilan ediyordu Yılmaz. Önceki dönemlerinden kimseyi bırakmamıştı çevresinde. Benimle olan ilişkisi dahil kendisine o noktaya dek omuz verenlerle ilişkilerini, satranç ustası gibi işi bittikçe yok etme yolunu seçmişti. Filmin müziğini yapan Zülfü ile de bozuşmuş, onunla da görüşmüyordu. Doruk'ta o noktaya ulaşmasındaki zorlu günlerin son unsurları olarak sadece filmin %50 sahibi olan İsviçreli firmanın temsilcileri vardı. Zafer'le birlikte o ilişki de Yılmaz'ın eleğine düşmüştü. İsviçreliler ilk sarsıntıyı, kaçırma olayına yardım da dahil, her türlü zorluğunu omuzlayarak sonuçlandırdıkları filmin Fransa'daki telif haklarını şaibeli bir biçimde M. Karmitz'i kaptırdıklarında yaşamışlardı. Bu aslında Yılmaz'ın gelecekteki yeni patronuyla ilk flörtüydü. İsviçreli genç prodüktörlerin 3. dünyada keşfettikleri bu altın yumurtlayan tavukla dünya çapında olma düşleriyle dolaştıkları bir sırada Fransa'nın para babası prodüktörü köküne bir damla su vermediği ürünün başağını biçip almıştı ellerinden. İsviçreliler kanın hemen sonrasında Yılmaz'ı ellerinden kaçırabilecekleri hissine daha somut kapılmış olmalılar ki onu Paris'ten uzaklaştırmak için koşturmaya başlamışlardı. Yılmaz'ı İspanya'ya ya da Portekiz gibi bir ülkeye götürmek istiyorlardı. Gidip o ülkelerde Yılmaz'ın kalabilmesi için olanakları araştırıyorlardı. Yılmaz'ın ilişkileri, istekleri ve davranışları ise yapısını bildiğimden benim için açıktı. Yılmaz için artık İsviçrelilerden kurtulmanın zamanı gelmişti. Bir yolunu bulup kurtulmaya çalışıyordu. Karşılıklı isteklerdeki çelişkiler günübirlik tartışmalara, uyumsuzluklara dönüşmüştü. Ödül sevincinin hemen ertesinde gelecek için kurdukları düşler İsviçrelilerin gırtlağında düğümlenmeye başlamıştı. Onların Yılmaz için Portekiz ve İspanya'da araştırma yaptıkları günlerde Yılmaz Paris'i tartıyordu. Onlar yeni bir film için bir süre beklemeyi öneriyorlar, Yılmaz hemen yeni bir filme başlamayı planlıyordu. Onlar hiç olmazsa kendi bütçemizle iddiasız bir film ya da bütçe için bir televizyon filmi falan yapalım diyor, Yılmaz yapacağı ilk filmle yine Kan'a gitmek istiyordu. Avrupa kralı olduğu Türkiye gibi, Kan rakipsiz olduğu Antalya gibiydi artık. Kartları da vardı. O güne dek ömründe hiçbir zaman özgürlük koşullarında film yapmamış olduğunu sürekli tekrarlıyordu. Özgürlük koşullarında yapacağı ilk filme merakı daha da kamçılıyordu bu. Ve kuşkusuz ki yolun başarısı prodüktörlerin dolu kasalarıyla ayağına gelmesine yetiyordu. Yılmaz'la ilişkilerinde ikinci büyük ve son şoku da bugünlerde yaşamıştı İsviçreliler. Yılmaz'ın kendilerini dışlayacağını somut olarak hissettikleri an, son bir çare olarak hemen filme başlama isteğini kabul etmişlerdi. Hangi noktalarda farklıyız, hangi noktalarda birlikte görmek için bir anlaşma metni siz hazırlayın, biz tartalım demişti Yılmaz onlara. Şaşkın bir durumdalardı. Bana sorduklarında şutlanacaklarının işareti olarak yorumlamıştım bunu. Ayrı ayrı hazırladıkları anlaşma metinleri arasındaki farklılık zaten Yılmaz'ın şutlama düşüncesinin açık işaretiydi. İsviçreliler anlaşma metnini Avrupa standartlarına göre, Yılmaz kendi kral standartlarına göre hazırlamıştı. Onlar yönetmen ve senarist maaşını 190 bin İsviçre frangı olarak kaydetmiş, Yılmaz senaryo ve yönetmen maaşına 1 milyon İsviçre frangı değer biçmişti. Yılmaz kaçış yolunda İsviçreli prodüktörüyle yatın güvertesinde oynadığı dostluk satrancını bu kez MK2 patronu Marin Karmitz'in ofisinde prodüksiyon masasında oynuyordu. İsviçreli prodüktörü son bir çırpınışıyla yeni filmin bütçesine 6 milyon bulmaya çalışacağını söylediği bir anda Marin Karmitz yeni filmin için 9 milyon hemen hazır diye kartını açıyordu. Yılmaz gülümseyerek gözlerinin içine bakarken İsviçreli prodüktörün sessizliği hem Yılmaz'la ayrılıklarını hem de filmin yeni patronunu ilan ediyordu. Firar botuna para yatırmış olmak, zorlu günlerde omuz vermek, karşılıklı dayanışma ve birliktelik sözleri hiç ummadıkları bir biçimde işe yaramaz olmuştu. İsviçreli prodüktörü Yılmaz'ın ulaştığı başarı yolundaki ilişkilerinin son halkasıydı. Böylece ondan da kurtulmuş, yanında tepeye tırmanışının geçmişten hiçbir izi kalmamıştı. Çevresine topladığı birkaç kişiyle alelacele bir örgüt çatmıştı Yılmaz ve günümüzde temel sorunun proletaryanın partisini oluşturmak olduğunu söylediği bir bildiriyle herkesi gösterdiği partinin bayrağı altında toplanmaya çağırmıştı. 1983'e açık imzasıyla yazıp dağıttırdığı bu çağrıyla giriyordu. Kafasının içindeki konulardan birini yeni film olarak seçerken de, ekibini toplarken de insanı şaşırtırcasına amatördü. Dekorundan ekibine, konusundan çalışma yöntemine dek her yanı amatörlükle birbiriyle yarışıyordu. Fellini'nin film bütçesiyle çalışıyor olsa da böyleydi ve görmüyordu bunu. Sanki bile bile içine düşeceği bir çukur hazırlıyordu. Ya da kendine güvenin geldiği bir nokta, Tolstoy'un uçabileceği inancıyla kendini balkondan atması gibi insanı aptallaştırıyordu. Bilemiyorum. 1983 yılının acısıyla sevinciyle yaşamımda ayrı bir anlamı var. O yılın takvimi her sayfasına dalıp gittiğim anılarla dolu. Yılın ilk haftası ahlak önderim saydığım baş eğmez insan hakları savaşçısı Emil abinin, Galip Sandalcı, tutuklanma, uzun süredir tutuklu olan kardeşim Ataoğlu'nun salıverilme haberleriyle başlamıştı. Ve yıl boyu tutuklamalar, baskılar, ölümlere ilişkin haberlerle sürüp gitmişti. Mahkemesi ağır ceza kararıyla sonuçlanan Ataoğlu'nun kurtulması için koşturmuş, bir İspanyol devrimcisinin pasaportunu adına düzenletip bir Fransız kız arkadaşla Türkiye'ye yollamıştım. 23 Aralık'ta geçmişti sınırı. 16 Ocak gününü Işık Yenersu'nun Paris'ten Türkiye'ye dönerken bineceğini söylediği uçağın düşme haberiyle karalamışım. Ertesi güne Işık'ın o uçağa binmekten son anda vazgeçtiğini öğrenmenin sevinci sarkmış. Ve çeşitli ülkelerde düzenlenen toplantıların, gecelerin, yürüyüşlerin, açlık grevlerinin, yazılarımın, konuşmalarımın notları sayfalarda. Zaman zaman Yılmaz nedeniyle de notlar düşmüşüm. Kiminde Fransız televizyonu çekim yaparken film setinde asistanını dövdüğü söyleniyor. Doğruysa Yılmaz adına yazık diye yazmışım. Kiminde koca Ciğerhun'un sevenleri arasında rahat rahat oturup, yanına gelenlerle söyleşip şakalaştığı bir salonda gizlenip, sonra sahneye yanında 3-5 korumasıyla çıkması gibi gösterişlerle kendini komikleştiriyor. Niye böyle yapıyor diye bir şeyler yazmışım. Yılmaz 9 milyon frank bütçeyle girdiği filmi 3 milyon açıkla, yani 12 milyon frankla bitirmişti. Sadece bu bile yeni patronuyla ilişkilerinin kopma derecesinde gerginleşmesi için yeterliydi. Fakat asıl gerginlik film nedeniyle başlamıştı. M. Karmis yakın çevresinde Yılmaz'a verip veriştiriyordu. Çöplüğe attığını söylediği parasının hiç olmazsa bir kısmını kurtarmak için filmi yine de kanın yarışmalı bölümünü hazırlamıştı. Festivalle ilgili kampanyaların başladığı günlerde basında, televizyonda yüzünden düşenin bin parça olduğunu anlamak sinema dünyası için güç değildi. Mayıs'ın ilk günü Fatoş aramıştı beni. Bu Fatoş'la uzun bir süre sonra ilk görüşmemizdi. Birden sevinip çocukları falan sormuştum. Fatoş Yılmaz'ın sekreteri olarak çalıştığını söyleyip kısaca arama nedeninin duvarın özel gösterimine davet olduğunu belirtmişti. Mayıs ayı boyunca Almanya'nın çeşitli kentlerinde toplantılarım vardı. Ertesi gün gidecektim. Fatoş'un telefonundan sonra arkadaşları arayıp birkaç gün gecikmeli geleceğimi bildirmiştim. 23 Mayıs'ta Şanzelize'deki bir salonda duvarın özel gösterimine o günlerde Paris'te olan Vecdi Sayar'la birlikte gitmiştik. Derin üzüntü yaşadığım günlerden biridir. Yılmaz gibi gerçekten üstün yetenekli bir insanın şöyle giderken durup oracıkla tasarlayıp oracıkla çekiverdiği ağıt gibi filmlerinin bile ayağına su dökemeyecek derecede böyle amatör bir filmi nasıl çekmiş olduğuna insanın inanası gelmiyordu. İspanya'dan İngiltere'ye dek çocuk tutukluları konu alan filmlerin tam da o dönemlerde çıkmış olması şanssızlığını daha da arttırıyordu. Filmi götüreceği Cannes'dan bir yıl önce yol gibi seçkin bir filmle geçmiş olması şanssızlığını kat be kat arttırıyordu. İlk kez özgürlük koşullarında ve her türlü maddi olanağa sahip olarak yaptığı film biçiminde yaratılan imaj, şanssızlıktan da öte kendi elleriyle kendi kariyerinin boynuna taktığı bir kementti. Politik bir konuşmada savunulup uğrunda mücadele verilmesi gereken politik doğruları bile komikleştirip karalayacak derecede kötü bir filmdi. Çıktığımda bunları düşünüyordum. İçimde beni arayacakmış gibi bir sezgi düştüğü için eve çok geç bir saatte dönmüştüm. Ertesi gün Almanya'ya gitmeyi düşünüyordum. Defterime de keşke uzun süre sonra görüşmemizin konusu bu film olmasa, ya morali bozulmasın diye yalan söylemek gerekli ya yeniden tatsız bir gerginlik diye yazmışım. Sezdiğim gibi gece yarısını biraz geç aramıştı Yılmaz. Belki daha önce başlamıştı aramaya. Fakat o saatte eve döndüğümden kısa bir süre sonra bulmuştu. Sesine çocukça bir çekişme tonu yükleyerek setine bir kez olsun uğramadığım filmi nasıl buldun diye sormuştu. Moralini bozmamak için hiçbir şey söylememiş de olsan düşüncemin ne olduğunu ilk sözcükte anlayacak denli zekiydi. Arayacağını sezmiş olmakla birlikte niye aradığını anlayabilmiş değildim. Sadece filmi nasıl bulduğumu sormak için araması mümkün değildi. Yılmaz'ınki bunun ötesinde bir meraktı. Festivalin olduğu günlerde çeşitli politik güçler de kana gitme hazırlığındaydılar. Belki onlarla ilgili bir takım düşünceleri vardı, bilmiyorum. Ya da kendi psikolojisiyle ilgili bir arayış içindeydi. Filmine ilişkin insanların düşüncelerini tartmak istiyordu. Görüşmek istediğini söyleyip 4 Mayıs'a randevu vermişti. Ayrıldıktan aylar sonra konuşmacı olduğumuz bir iki toplantı rastlaşmaları dışında yüz yüze ilk görüşmemiz de o gün olmuştu. İnkar derecesinde kendi içine kilitliydi ve hemen filmiyle ilgili konuşmaya başlayıp uzun uzun filmini savunmuştu. Eleştiri olabileceğini sezdiği her sözümü ustaca sezip kesmiş, olası eleştirilerin yanıtları türünden konuşmuştu. Birikmiş kırgınlığımı da hissettiren mesafeli bir tutum içinde konuşmuştum.